Ayrım 19. Ölüler Bekler. Dido, Sotiriu. Sayfa 235. Bu gibi durumlarda Hermione teyze susar ve üzülürdü. Babamın durumu onu kahrediyordu. Onu da işine alması veyahut da kendisine ait ufak bir iş kurabilmesi için gereken parasal yardımı yapması hususunda sıklıkla kocasını ikna etmeye çalışıyordu. Boş boş sokağa atılmış para bu duruma düştükten sonra artık onu hiçbir şey kurtaramaz, bizi de rezil edecek. Kafasızcasına para sarf etmesi onu mahvetti. Babamı mahveden şeyin onun hesapsız para sarf etmesinin olduğuna Hermione teyzenin gerçekten inanıp inanmadığını bilmiyorum. Ancak bu düşünceye kuvvetle sarıldığı gibi kabahatin en büyüğünü de anneme yüklüyordu. Senin oralara sıklıkla gitmene izin vermemin esas nedeni de senin onları örnek almanı önleyebilmem içindir. Ama sonra benim acı çektiğimi ve üzüldüğümü görünce de kendisi de üzülüyordu. Zannediyor musun ki onları böyle görünce ben de üzülmüyorum? Tek bir akşamı rahat geçirmiş değilim. Ancak ne yapabilirim ki, ne yapabilirim? Ve de bayram günlerindeki harçlıklarını anneme götürmem için bana veriyordu. Ayrıca tüm eski elbiseler ile yıpranmış çarşafları da toplayıp gönderiyordu. Bazen de Niovi'nin okul masraflarını da çekiyordu. Bu çocuğa değer, gerçekten değer diyordu. Ve de Yango amcam ile konuşurken de Niovi'nin olumlu taraflarını da tıpkı daha önce büyük annemin benim için yaptığı gibi abartmaya çalışıyordu. Bazen onu yumuşak bulduğunda da soruyordu. Ne dersin Yango, bu çocuğu da yanımıza alalım mı? O kadar da değil be kadın, evimizi neye çevireceğiz, yatılı okula mı? Ama gene sen istersen onu da al. Ne var ki annem bunu duyduğunda çileden çıktı. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Böyle bir başka yardıma dayanamayacağım. Aliki'nin acısı bana yeter. 5. Yıllar geçip gidiyordu. Ve bir sabah Mai ailesi kalan bir iki eşyasını alıp kendisini Kokiniya'da buldu. Yerimiz burasıdır diye kesip attı babam. Ve bunu da eski alışmış olduğu tantanayı kaybolmuş eski bir asaletin arması gibi sürdürmeye çalışan annem dahil herkes anladı. Bu çeşit mahallelerde bir dostluk, bir sıcaklık duyuyordun. Akşamları hava almak için kapını açtığında dost bir selamlaşma seni sarıp sarmalıyordu. Komşunun iskemleleri yakınlaştıkça anılar da yakınlaşıyordu. İzmir'in içinden misiniz? Aa, o mahalleden mi? O aileden mi? Tabii, tabii, bilinen isim, bilinen bir sokak. Elbiselerine sığamayan şişman bir adama benziyordu o mahalle. Evler dar, sokaklar dar, para durumu dar, çocuklar çok. Pencere ve kapılardan sokağa bir insan kokusu taşıp duruyordu. Çalışmanın teriyle fukaralığın sarımsağı birbirine karışıyordu. İlk yaz akşamlarında Mai ailesi hava almak ve yorgunluk atmak için kapıya çıktığında tüm çevrenin ilgisiyle karşılaşıyordu. Herkes onlara bir şeyler ikram etmek istiyordu. Ne isterseniz, neye ihtiyacınız varsa isteyiniz. Kapı komşusuyuz. Evimize de gelirseniz şeref kabul ederiz. Biz de sizlere geleceğiz. Şayet hamur yoğurursanız size maya gönderebilirim. Ve de sizlere bizim karanfil ve yaseminlerden de çelik verelim. Ne olacak canım? Sanki mühim bir şeymiş gibi. Verelim canım. Sözü mü olur? Ve de pazar günleri kocam gündeliğe gitmez. Size gelsin de aydınlıktaki o camı çıkarsın. Biraz hava alın. Ve de sonra hasretle dolu anılara sıra geliyordu. Acılar içinde yaşlı bir kadın sözü açtı. Ah, bizim oraları kutsanmış topraklardı. Hiç oralara tekrar geri döndüğümüzü görebilecek miyiz acaba? Ve de bir koltuğa uzanıp kitap okuyan bir genç canlı bir hareketle kitabı kapatıp yaşlı kadına çıkıştı. Yeter be anne. Binlerce kez söylemedik mi? Unut artık o geri dönüşü. Sen de rahatla, seni dinleyen etrafındakileri de huzursuz etme. Sonra da kapının önünde oturup kendisini biraz da merakla inceleyen bizlere döndü. Anamı üzmek istemem. Ne var ki insanı şaşırtan gerçekleşmeyecek beklentiler peşinde koşmamız ve bunları da başkalarına aşılamamız doğru değil. Niovi fırsat bulur bulmaz kulağıma fısıldadı. Ne dersin, oğlan gösterişe mi kalktı? Mahallede herkes bu Zisi Drag'ı öylesine methediyordu ki bizlere gına gelmişti. Göreceksiniz, kilise okullarına devam eden o kız gibi akıllı ve usullardan biri çıkacak diye Niovi alaylı bir şekilde fikrini açıklıyordu. Kendisine oldukça samimi bir şekilde cevap veren tek kişi babam olmuştu. Delikanlım, bizim nesilden unutmayı bekleme. Kolay değil. Zisi başta çekingendi, konuşsun mu konuşmasın mı? Buna kararını verdikten sonra da cesaretlendi ve dili çözüldü ama hep kendisini ilgiyle dinleyen babama yöneliyordu. Bu söylediğiniz çok doğru efendim. Ne var ki? Sığınmacı havalarda uçmaz. Tecrübesini, becerisini, mesleğini, beraberinde getirmiş olduğu soyunun cevherini nasıl değerlendirebileceğini düşünür. Buraya ayağını bastığı o ilk andan beri zamanını kahvelerde geçirmedi. Temel atıp kökleşmesi için çapa ile malayı elinden bırakmadı. Ve gördünüz işte, nerede o eski zavallılık? Yerleşim mahallelerinin her biri bir gelişim sahası haline geldi. Sığınmacı artık geriye götürülmesini istemiyor. İstediği şey ileriye doğru yönlendirilmesidir. Küçük Asyalı sığınmacıya yapılmış bu övgü herkesin hoşuna gitti. Babam da örnek olarak halıcılığı verdi. Sığınmacı kulübesindeki el tezgahından başlamış ve bugün devlete önemli döviz getiren büyük bir endüstri halini almıştır. Zisi cesaretlendi. Sade halıcılık mı? Her gün büyük veya küçük yeni birer atelye ve fabrika yükseliyor. Hatta o Anadolu ağzının tadını bilirliğini de iktisadi girişim haline getirdiler. Her yer iç gıcıklayıcı mezelerle dolu birhaneler, meyhaneler, şiş kebapçılar, lahmacuncular, bol baklavalı ve kadayıflı tatlıcılar, tavuk göğsücüler, lokmacılar ve kuru yemişçilerle doldu. Ve yavaş yavaş kulübeciklerin içinden beton sütunları yükselerek ikinci ve üçüncü katlar boy gösteriyor. Evet efendim, tütün ve meyvecilik için ama aynı zamanda yeni fikirler için de yeni tohumlar atılıyor. Halkın gözünde Venizelos yanlılığı veya Venizelos düşmanlığı artık çoktan solmuş ve değerini kaybetmiştir. Bizim kapının tam yanında olan kapısının eşiğinde dirseği dizine dayalı ve vücudu bize doğru hafif eğik bir şekilde duruyordu. Bir zülüfü sürekli olarak esmer alnına düşen, özentisiz bir şekilde arkaya taranmış düz sarı saçlı, coşku ile konuşurken simsiyah canlı gözleri çakmaklaşan ince uzun bir delikanlıydı. Hakkında beslemekte olduğumuz peşin hükümler dağılıp gitmiş ve artık ona başka bir gözle bakıyorduk. Hatta annem bizim tarafa geçip bizimle oturmasını teklif etti. "Üniversitede üçüncü sınıfta mısınız?" diye kendisine sordu. Hangi üniversite Kiriya Mayi? Üniversiteye bazen bir yoklamada bulunmam gerektiğinde uğruyorum. Vaktim yok, çalışıyorum. Bunun için de yüksek mühendisliği bırakıp hukuka indirgendim. Annem ciddiyetle sorularını sürdürüyordu. Ne iş yapıyorsunuz? Bu ufak soruşturma Zisi'nin pek hoşuna gitmiş olsa gerek ki çok muzip bir tavır alarak yanıtladı. Ne bulursam onu yapıyorum. Limon da satarım, piyango bileti de. Ayrıca muhasebe defterleri de tanzim ediyorum. Bazen de yazları turistik yerlerde garsonluk yapıyorum. Bir süre içinde bir cenaze levazımatçısında çalıştım. Niovi kahkaha ile güldü. O zamana kadar tek kelime söylememişti. Dinleyip de kendisine has düşünceleri olmayan kızcağız rolündeydi. Yarışma sahasına gösterişli bir giriş yapma fırsatını kollamakta olduğu belliydi. Buna bir dereceye kadar annem de söyledikleriyle yardım etti. Niovi'yi göstererek konuşmasına devam ediyordu. Biz evde geri dönme psikozuna hiç uğramadık. Bizde felakete sebep olan kim diye baba kız kavga ederler. Baba şayet bugün idarede Venizelos olsaydı büyük Danistan'ın gerçekleşmiş olacağını savunurken kızı da babasının görüşlerinin sığ ve yersiz olduğunu öne sürmek için çırpınıp duruyor. Of of, bir bilseniz bizim evde her gün böyle kavgalar eksik olmaz. Zisi dönüp şaşkınlıkla Niobi'ye baktı. O konuşmayan ufak yapılı kızın böylesine konularla ilgilenebileceğini beklemiyordu. Yani siz ne düşünüyorsunuz, kabahatli kimdi dersiniz diye gerçek bir ilgiyle sordu. Niovi omuz silkti. Benim veya bir başkasının ne düşündüğü önemli değil ki. Önemli olan gerçeğin ne olduğudur. Ben başarısızlıkların tüm sorumluluğunu askerlere veya politikacılara yükleyip de işi bitirenlerden değilim. Onların kabahatleri ciddi olabilir ama neticede bunlar bilinen şeylerdir. Ama esas sorumlu kendisini çok güzel saklamasını bildiği gibi gelecekte de korumacılığını aynı derecede sonuç alıcı bir şekilde sürdürmesini de bilir. Aman lütfen bizleri koruyan büyük güçlerden söz etmeyin diye Zisi alaylı bir sesle söze karıştı. Babam karşı koymaya kalkıştıysa da annem ona dokunarak susmasına işaret etti. Niovi bunun farkına varmadı. Tek dikkat ettiği şey Zisi'nin ona karşı göstermekte olduğu hayranlık ifadesi olduğu için de konuşurken hep ona yöneliyordu. İşte bu büyük ve güçlü müttefiklerimiz Küçük Asya'daki kendi çıkarlarını kollamamız için bizleri ayaklandırdılar. Ve sırf Türkleri anlaşmalara zorlayıp onlardan olabildiğince daha fazla bazı çıkarları elde edebilmeleri için de bizlere hareket serbestisini tanıdılar. Ve işleri ayarladıktan sonra da al sana şanlı şerefli Yunanlıların kıçına bir tekme. Niovi'nin bu sözlerini Zisi hiç beklemiyordu. Hoşuna gittiklerini de her haliyle gösteriyordu. Sosyal davranış kalıplarını bir yana bırakıp çekinmeden ve heyecan içinde söylediklerine katılıyordu. Sakarya'da dökmüş olduğumuz kan şayet petrol olsaydı, şayet Musul bizim olsaydı, şimdi biz bu sığınmacı mahallesinde değil de baba topraklarımızda olacaktık. İşte bunun içindir ki İzmir'de büyük dostlarımız tarafsız ve bilmez havalarına bürünüp gemilerinden o ünlü Anglo-Sakson soğukkanlılığı ve istisası ile bizlerin nasıl yakılıp öldürüldüğümüzü seyredip durmaktaydılar. Babam dayanamadı ve patladı. Ne isterdin be kardeşim? Yani Kasım olaylarının yaratıcısı ve Alman yanlısı Konstantinos taraftarlarına mı yardım edeceklerdi? Müttefikler hiçbir zaman bir Venizelos'a böyle davranmazlardı. Bir ara vişne şurubu servisi için kalkmış olan annem durakladı ve gülümseyerek. Görüyor musunuz? Olaylar hiçbir zaman kocamın gerçekle karşılaşmasına neden olmuyorlar. Allah'ını seversen Vasilaki, siyasette hatır ve sempatilerin yeri olur mu? Yani neden müttefikler yalnızca Konstantinos taraftarlarından öç alsınlar da açıkça Almanlarla müttefik olan Türklere karşı aynı şekilde davranmasınlar? Kyrios Sisi'nin de vurguladığı gibi Gunaris'in elinde peşkeş çekeceği petrol kaynakları olsaydı. Nio ve iskemlesini alıp Sisi'nin yanına gitti. İzah edercesine, bağırıp da tüm mahallenin bizleri dinlemesini istemem. Böylece yarenliklerini sürdürdüler ve tartışma da gittikçe ısınıyordu. Biri söylüyor, diğeri dinliyordu. Babamı ikna etmeleri artık umurlarında değildi. Aralarındaki ortak tarafları bulmaları ve birinin diğerini şaşırtması tek emelleriydi. Niovi sürdürüyordu. Sıklıkla özgürlüğümüzün de bir yanılgıdan başka bir şey olup olmadığını kendime soruyorum. Küçüklerin yazgısı büyüklerin çıkarlarına hizmettir. Al sana İngiltere. Ortaya çıkışımızdan beri hep bizlerin yanında, bizi kendi çıkarlarının ölçülerinde yarattı. Bizim sözde özgürlüğümüzün kabulünün ta başından beri iç işlerimize burnunu sokup ister ziraat isterse endüstrileşme olsun kendimizi idare etme ve hatta nefes alma davranışlarımızdaki her halkçı ve demokratik silkinmemizi torpillemekten hatta günde kaç damla su kullanacağımızı da ayarlamaktan başka bir şey yapmadı. Ve hatta ambargo ve işgallere ve de iç çatışmalara kadar işi uzattırlar. Böl ve yönet. Bizlere kölecik imişiz gibi bakarlar, bundan hiç şüphe yok. Ve de bizleri yeterli derecede itaatkar bulmadıklarında gelsin notalar, gelsin ürkütücü tebliğler. Ve ayrıca da hadi bakalım şanlı donanmaları bizim Faliron sularımızda. Böyle dostun olunca da düşmanlara ne hacet? Babam sinirlenmişti. Sorumsuzca konuştuğunuzun farkında değil misiniz? Bu işlerin aydınlanmasını tarihe bıraksanıza. Niovi büsbütün babamın üstüne gitti. Biz de tarihten söz ediyoruz baba. Mitolojik söylencelerden laf ettiğimiz yok ki. Neyse, sizler için tek hafifletici husus çok genç olmanız. Akıllarınızı daha oturmamış Kur'an ve ütopyalarla şişirmişler de Yunanistan'ı yüceltmiş ve onurlandırmış olan kişilere de dil uzatmaktan hatta onları silip süpürmekten de hoşlanıyorsunuz. Zisi nazik bir şekilde ve fakat aynı zamanda açık sözlülükle babamı yanıtladı. Belki de olguları biraz fazla ateşli olarak tartıştık. Bizleri yanlış anlamayın. Bizim neslin çok ciddi bir görevi de olayları apaçık görüp zekicesine karmakarışık hale getirilmiş ve de yıpratılmış gerçeği bulup ortaya çıkarmaktır. Ve bildiğiniz gibi de gerçek daima huzursuzlaştırır. Yalnızca onu saklamaktan yararı olanları değil de olup bitenlerin farkında olmayanları ve de hayal aleminde yaşayanları da. Babam tartışmaya devam etmek istemiyordu. Saatin geç olup konuşmayı kesmemizin gerektiğini göstermek için yeleğinin cebinden büyük yuvarlak saatini çıkardı. Yatmaya gittiğimizde Niovi heyecan içindeydi. O üniversite talebesi esaslı çocuk ha. Haksız yere dedikodusunu yapıyorduk çocuğun. Uyku tutuncaya kadar o akşamın hoş taraflarından söz edip gülüştük. Ama yandaki odadan da babamın gülmesi geldi. Yeniden o akşamın esas kahramanının kendisi olduğunu zannettiğinden memnundu. Son yıllarda öylesine aşağılanmalara uğramıştı ki, Niovi büyüdükten sonra babamızın yıkılmış olan kendine saygınlığını hep diriltmeye çalışıyordu. Bıraksanıza siz bu saçmalıkları. Ne Yango amca tutumu ile zenginleşti ne de babamız israfı ile battı. Yango amcanın ileri görüşlü olup paralarını zamanında dışarıya kaçırmasına karşın babamızın bunu yapmamış olmasını tenkit ediyorsunuz. Ama amcamın sermayesi büyüktü. Bizimkinin neyi kurtarmasını bekliyordunuz? O ilkel sabun kazanlarını mı yoksa tahta tablalarını veya borçları mı? Annemin kendisi de şimdi değişmiş gibiydi. Artık her şeyin erkekten beklenmemesinin gerekip, kadınların da çalışıp para kazanmalarının şart olduğunu öne sürerek kendisine iş arıyordu. Tüm gücüyle işe koyuldu. Başta saç taramasındaki maharetini kullanmaya başladı. Ancak mahalledeki müşteri hem az hem de fakirdi. Meslek değiştirdi, madenleri işlemeyi, abajur ve vazo ile biblo yapmasını öğrendi. Ne var ki bu işte de fazla ekmek çıkmıyordu. O zaman kozmetikçiliğe başladı. Anadolu'dan getirmiş olduğu reçetelere göre krem, pudra, losyon, pomat yapmaya başladı. Atina, Pire ve de mahalledeki evlere koşup yaptıklarını tanıtmaya çalışıyordu. Güçlükle müşteri bulmakta ise de sarf ettiği çaba onu yoracağına kendisini güçlendiriyordu. Ama tüm bunlara rağmen eski havalarından da vazgeçemiyordu. Niovi de ona takılıyordu. Şayet anne eski yaşamında gerçek bir görkem var olsaydı ben de sana bugünkü Yunanları Akropol'ün kahrettiği gibi seni de geçmişinin mahvedeceğini söylerdim. Ama emin ol ki geçmişinde ben gerçekten hiçbir özellik görmüyorum. Tam tersine geçmişten söz ettiğinde öylesine bir sıkıntı duyuyorum ki. Annem ise olaya soyut bir şekilde yaklaşmak niyetindeydi. Ne var ki kimse hayatın kendisine neleri hazırlamış olduğunu bilemez. Hatta her tarafını ve her yönünü bildiğimizi ve ona sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz kendi benliğimiz bizler için bir bilinmeyenden başka bir şey değildir. Ve onu idare edemediğimiz gibi öyle düşünecek, öyle hissedecek, öyle yapacağız diye de bir şey söyleyemeyiz. Yazgın iyi veya kötü neyse odur, seni sürükleyen. Amma da kaderciliğe başladım be anne. Seni tanıyamıyorum. Bu söylediklerine gerçekten sen inanıyor musun? İnsan kendini idare etmesini de bilir, kendini de tanır ve de tarihini de değiştirebilir. A benim kafasız anacığım. Annem hafifçe gülümsüyor ve küçük kızı ile her zamanki gibi gururlanıyordu. Belki de siz gençler hayatta bizlerden çok daha başarılı olacaksınız. Sizler ta baştan beri doğru yoldasınız. Sen de anne, sen de başaracaksın. Hiçbir zaman geç kalınmış değil. Annem bana döndü. Görüyor musun Aliki, nasıl da bir öğretmenim var. Tilki 100 yaşında, tilkinin yavrusu 110. Maya ailesinin Niovi'ye duymuş olduğu hayranlık ve bağlılığı ben bir söylence, annemin canlı hayal gücünün yaratmış olduğu bir söylence olarak görüyordum. Bu çocuğa tüm ailenin özlemiş olmasına karşın, değil elde edebildiği, yanına dahi yaklaşamadığı ne varsa hepsini yüklemişlerdi. Daha ilkokulda öğrenciyken Hermione teyzenin evine geldiğinde ben de kendisinde vardığı her halinden belli olan uçsuz bucaksız belleği, dolambaçlı yollara sapmaksızın kendisine doğru yolu bulduran o olgun düşünce ve içgüdüsü için Niovi'ye hayranlık duymaya başlamıştım. Ve bu çocuk erişkinlerin yaşamına benden de kötü bir şekilde karıştı. Oyun ve umursamazlığı yaşamasına hiç olanak bulamadı. Ve fırtınalı bir denize düşüp daha yüzmesini öğrenmeden başkalarını boğulmaktan kurtarmaya çalıştı. 6. Sisi ile olan o ilk tanışmanın devamı da oldu. Bir zamanların hiç boş vakti olmayıp 24 saatlerin kendisine dar gelen Sisi artık her akşam evimize uğruyordu. 15 dakikacık için geliyor ve sıkça da bu süre 3 saatliğine kadar uzuyordu. Tüm konuşmaları sosyal adalet üzerine toplanmış olduğu için de anne kendilerine adaletçiler ismini takmıştı. Bunlar genç mi diyordu. Gülecekleri herhangi bir şaka, ufak bir şaklabanlıktan söz edeceklerine hep sorumluluk, sorumluluklardan söz ediyorlar. Bilmem onlara bu sorumlulukları yükleyen kim ki? Gün geçtikçe adaletçiler daha da çoğaldılar ve yılın sonuna doğru da onları alacak ev bulunamaz olmuştu. O zaman belediyenin kendilerine bir salon ayırması ve vermesi için müracaatta bulundular. Sonra da küçük bir kütüphane kurdular ve onun zenginleşmesi için de Atina'ya, Pire'ye koşuşuyor, eğlence ve küçük temsiller ile toplantılar ayarlıyorlardı. Niovi ve Zisi aynı zamanda şair de olan mahalleden başka bir çocukla Sotiri ile birlikte bir dergi çıkarmaya çalışıyorlardı. Üçü birbirinden ayrılmaz olmuştu. Niovi ise hep tekrarlıyordu. İki olanla birlikte olmayı yeğlerim. Böylece hiçbirinden tehlike yok. Bu surette de erkekler ile kadınlar arasında aşkın saçmalıklarına yer kalmaksızın dostluğun olabileceğine dair görüşüm de kanıtlanmış oldu. Niovi'nin Sotiri'nin arkadaşlığını daha çok Sisi'yi kıskandırmak için aramakta olduğunun farkındaydım. Başta Sotiri onların düşüncelerini takipte güçlük çekiyordu. Dahili huzursuzlukları ve de karmaşık ruhsal işlevleriyle kişi onun esas ilgi konusuydu. Toplumsal kitle ile çatışan kişinin özgürlük arayışının neden olduğu trajik çıkmazlar ile ilgileniyordu. Ve de kişisel özgürlüğünün zedelenmesinden çok korkuyordu. Niovi ona kızıyordu ve bir gün sabrını tüketti. Besotiri, aç mideyle pisliğin ve de işsizlikle bilgisizlik ve karanlığın söz konusu oluşunda senin o deruni dünyanın hassaslığının esamesi mi okunur? Bu laf kalabalığının suları bulandırıp neyin yapılması gerektiğini görmeyi güçleştirdiğini anlamıyor musun? aklı çelen ve mideleri tehlikesizcesine gurgurlaştıran gösterişli boş kelimeler. Sisi, Sotiri'ye karşı genelde sabırlı davranmakla beraber nelerde doğru nelerde de yanlış yaptığını göstermeyi görev sayıyordu. Kendi görüşüne çekip dünyanın fil dişi kulesine hapsedilmiş kişi kavramından çok zarar görmüş olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Sonra nasıl söyleyeyim, senin kişisel özgürlük dediklerinin gerçekleşemez oldukları da artık anlaşılmış oldu. Daha doğrusu birer sahtekarlık olduklarını söylesene diye Niovi söze karıştı. Niovi'nin kendisine hayran olmamakla kalmayıp küçümseme eğiliminde olduğunu gördükçe Sotiri kırıldı. Sizler her şeyi onu ilk kim doyurursa savaşı kazanacağı aç kocaman bir ağıza indirgiyorsunuz diye kızgınlıkla bağırdı. Her ne halise siz şimdilik halkın ağzını Nut Hamsun'un kahramanının yaptığı gibi çiğneyip durması için talaş ile doldurmaya bakın. İnanmayanlarla senin bulunduğun yerden başlayacağına onların bulundukları yerden başlanmasının gerekliliğini ikide bir tekrarlayan Zisi Sotiri'nin bu sözlerine gülümsedi. Hiçbirimiz halka aç bir mide gözüyle bakmıyor. Halk milletin hem ruhu hem de dehasıdır. İntihar etmeyi hiç ama hiç düşünmeyen yaşamın ta kendisidir. Onunla mücadele edebilmemiz için insan kalabalığının mutsuzluğunun adını bilmemiz gerek. Ve de sadece doğru görmemiz yetmiyor. Doğru hareket etmemiz de gerek. Midemiz ağrıdığı için sırta yakı yapıştırmamız doğru olmaz. Herkes gerçeği bulmaya, ona sahip olmaya, ona bağlanmaya çalışır diye Sotiri karşılık verdi. Niovi ayağa fırladı. Gerçekler arasında hangisini söylüyorsun? Zaman içinde pek çok aldatmacanın gerçek elbisesine büründüğünü unutuyor musun? Sotiri gittikten sonra yalnız kaldıklarında Niovi Zisi'ye yöneldi. Tartışmada fazla katı ve beceriksizdim galiba. Evet biraz, yoksa kişisel nedenlerin mi var? Öyle kabul etmek istiyorsan öyle al. Her ne sebepse üzgünüm. Ben esnekliğimi kaybettim ve sonunda da akıcı bir dogmacı olup çıktım. De bana, neden demiyorsun? Öyle düşündüğüne göre. Yalnız sen değilsin Yovi, ben de pek farklı değilim. Hiç de tatlı olmayan ve hatta inandırıcı olduğuna da şüphe ettiğim ders verircesine bir havam var. Bazı şeyleri yeniden gözden geçirmemiz gerek. En büyük kabahatimiz nerede biliyor musun? Önümüze geleni birden uykusundan alıp başını döndüren yüksekliklere fırlatıyoruz. Oysa basamakları teker teker çıkmaları için bırakmamız gerek. Bizlere ayak uydurmayan herkese beş para etmez gözüyle bakıyoruz. Niovi başı eğik onu dinliyordu. Zisi Niovi'nin ellerini alıp kendi ellerinde sıktı ve belli belirsiz bir kıskançlıkla konuşmasını sürdürdü. Her ne hal ise, Sotiri açısından sen iyimser olabilirsin. Senin hatırın için o Ku Klux Klan üyesi de olabilir. Neden böyle kötüsün? Kötü mü? Hayır, kötü değilim Niovi, ben aşığım. Bana gelip de bu sahneyi anlattığında Niovi mutluluk içinde bağırıyordu. Nihayet, nihayet surlar fethedildi. Demek ki onu bu kadar seviyor musun? Gözleri mutluluktan parlıyordu. Bilinen kelimelerle ifade edemem bu aşkın doğması için bugüne kadar doğmuş olan ve tüm doğacak aşkların doğmalarının gerekli olduğunu sanıyorum. 19. ayrımın sonu, sayfa 250.